Nerede hata yaptım? Neleri yapmamalıydım? Bundan sonra neleri yapmamalıyım veya neleri yapmalıyım? Şuurunu hissetme yeridir Arafat. Cidde'ye ineceğiz biz. Mekke'ye çıkacağız.
Aslında herkesin kendine göre bir Okçular Tepesi hikayesi de vardır.
Beytullah'a yönelelim, orada vaktimizi geçirelim. Bütün mücadelemiz bizim bu. Ya bu insanlar kainatın efendisi için ölüme gidiyor.
Olmazsa olmaz nerelere gitmek lazım?
Adam güçlü. 90 dakika sahada koşuyor. O kişiye bir ümre yaptırıp onu oturtmanın anlamı yok ki. Arafat farklı bir dünya. Eğer bir gün şahsi olarak yapacağın hata ümmeti zarara uğratacaksa bilesin ki sen Okçular Tepesi'ndekilerin düştüğü hataya düşmüş olursun.
Hocam Masum Vanlıoğlu kimdir?
Vanlıoğlu ailesi kökeni Eskişehir, sonrasında Trabzon. Trabzon'dayken Of ilçesinde, Cumhuriyet öncesinde Van tarafına ticaret yapması sebebiyle Van'a gidip gelenler anlamında Vanlızadeler diye anılan, Cumhuriyet sonrasında da soyadı kanunu değişikliğiyle Vanlıoğlu soy ismini alan bir ailedir. Aile aslında tek parça olarak Vanlıoğlu ailesi değil, ailenin bir diğer kolu da Usta Osmanoğlu ailesidir. Her iki aile aslında birbirini tamamlayan ailelerdir. Ahmet Vanlıoğlu Hoca Efendi, İlyas Vanlıoğlu Hoca Efendi, Abdullah Vanlıoğlu Hoca Efendi bunların hepsi Hakk'ın rahmetine vasıl olmuş güzel hoca efendilerdir. Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi, Abdullah Usta Osmanoğlu Hoca Efendi onlar da Hakk'ın rahmetine erişen hocalarımızdandır. Bu aile, iki aile aslında birbirinden ayrılmayan ailedir ama bir tarafa Vanlıoğlu olarak soy isim kullanılmış. Cumhuriyet sonrasında diğer tarafa da Usta Osmanoğlu ismi verilmiş, soy ismi verilmiş. Of Tavşanlı Köyü diye bilinen asıl ismi, Osmanlı döneminde değiştirilmeyen ismi Miço olarak bilinen köyün evlatları. Bu köyde yaşamışlar, Bayburt'ta ticaret yapmışlar, Van'la ticaret yapmışlar. Muhtemelen o dönemde Van'a gidip gelmelerinin asıl sebebi gaz yağı ticareti. Bölgede çünkü enerji için, aydınlanma için gaza ihtiyaç var. O bölgeye gidip gelmişler. Bölgede de hatırları sayılır şekilde hem ticarette insanların gönlünü kazanmışlar hem de ailenin özellikle rahmetli İsmail dedem ve rahmetli Osman dedemin ilmi hayata ciddi bir meyli ve merakı olmuş. Büyük dedemiz Abbas Efendi Osman dedemizi İstanbul'a Fatih medreselerine göndermiş. Osman dedemiz Fatih medreselerinde okumuş, tamamlayamamış. Çünkü o günkü şartlar, harp dönemleri memlekete geriye dönmüş. Ama dedemizin iç dünyasındaki o okuma aşkı, kendi yeğenlerini ve kendi oğullarını okutabilmek için çok büyük bir gayret sarf etmesine vesile olmuş. Bu noktada onun tabii en büyük destekçisi rahmetli babamın babası, benim öz dedem İsmail Efendi olmuş. İsmail Efendi hassasiyetle oğlu İsmail İlyas Efendi'yi, oğlu Ahmet Efendi'yi ve yeğeni Abdullah Efendi'yi ve diğerlerini okutmak için mücadele etmiş. Bu insanları tabii okuturken ne yapmışlar? Önce hafızlık yaptırmışlar. Sonra Of'un meşhur alimi Osmanlı medreselerinden mezun müderris Çalekli Dursun Efendi o bölgeye ışık tutmuş. Çalekli Dursun Efendi önce Mahmut Efendi'yi okutmuş. Merhum Mahmut Efendi hocamızı. Sonra babamları okutmuş ve onları okuttuğu bu çerçevede Çalekli Dursun Efendi'nin ilmi hayata olan yön verişi, ilmi hayatı şekillendirişi bizim ailemizi de şekillendirmiş. Mahmut Efendi ilk icazeti alan kişi olmuş. Sonra amcalarım ve diğer aile büyükleri ilmi hayata katılmışlar. 1952'lerde Mahmut Efendi Ali Haydar Efendi Hazretleri ile büyük şeyhimiz Ali Haydar Akhisrevi Kuddisesi ruhu ile tanışınca İstanbul'a gelmiş. Onun İstanbul'a gelişiyle birlikte her iki ailede yani Usta Osmanoğlu ve Vanlıoğlu ailesi artık İstanbul'a gelmeye başlamış. Böylece İstanbul'da bir ilmi muhitte dini hayata hizmet etme heyecan ve gayreti içine girmişler. Bu gayretle birlikte ailenin çocukları özellikle benim dönemim ve benden büyük olanların tamamı dini hayata hizmet edebilecek şekilde Dışişleri Başkanlığı bünyesinde veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın İmam Hatip Okulları bünyesinde hem hafız hem Arapça bilen, ilahiyat tedrisatına girmiş olan güzel hocalar olarak yetişmişler. Tabii bu arada şöyle bir şey daha yapmış aile. Bayrampaşa'da Yeşil Cami Kur'an kursu kurulmuş. Orada binlerce hafız yetişmiş. Fatih Çarşamba'da İsmail Ağa Kur'an kursu kurulmuş. Orada da binlerce hafız yetişmiş. Her ikisinden daha önce Hasköy'de Fetih Camii Kur'an kursu kurulmuş. Orada da binlerce hafız yetişmiş. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çok ciddi sayıda hizmet erbabı olan çok kıymetli hocalarımız bu müesseselerden yetişmiştir veya bu müesseselerin yetiştirdiği hocaların talebesi olarak yetişmişlerdir. Böyle İslam'a hizmet etmeye çalışan, hac yolunda, ümre yolunda, Kur'an yolunda heyecanı dinmeyen bir aileyiz.
Hocam şimdi hafız yetiştirilmesine katkı sağladık dediniz ya. Burada ben bir soru sormak istiyorum. Bir çocuğun bu yetiştirilme sürecindeki en önemli şeyi nedir?
Burada bizim üzerinde tabii yılların tecrübesiyle, bizden öncekilerin bir kısım yapmış olduğu uygulamaların iyilerini alarak, eksiklerini bırakıp, yılların tecrübesiyle üzerinde durduğumuz en önemli konu, hafızlık yapmak için müracaat eden öğrenciye bu hizmeti sevdirmek. En önemli konu bu. Kitabı Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek isteyen bir genç yavrumuz, eğer bu konuda şefkat görmezse, bu konuda destek görmezse, bunun değerini ona anlatamazlarsa ve kendisi bu işi yaptığı için bir değerle karşılaşmazsa bu işten kopar. Bizim ilk hedefimiz bu. Sen hafızsın, çok kıymetli bir iş görüyorsun. Yapmış olduğun iş seni çok daha kıymetli hale getirecek. Gel bu işin kıymetini birlikte bilelim. Bizim bütün mücadelemiz budur. Gelen öğrencileri biz ortalama 2 hafta kadar serbest bırakırız. Müesseseyi tanısın. Ona ders vermeye çalışmayız. Hocalarla iletişim kursun. Müessesede kendine göre sağa sola bir baksın. Nedir ne değildir. Apayrı bir dünya ile karşılaşıyor çünkü. Bir de önünde Kelamullah var. Kıyamete kadar baki olan, hükmü geçerli olan, bütün insanlığa hidayet rehberi olan bir kitap var. Bu kitap ile öyle iyi tanışmalı ki, hocası ona o kadar tatlı davranmalı ki, idaredeki arkadaşlar onunla o kadar yakın ilgilenmeli ki, çocuk rahatsızlık hissetmesin. Ama hepsini bir anda alamaz. O bir kısmını alır, %10'unu alır, %15'ini alır, bir şeyler hisseder, zihin dünyasındaki o güzellikle yürümeye başlar. O aşama aşama kendini tanıdıkça, kitabını tanıdıkça, kitabın anlamını öğrenmeye başladıkça veya anlamını okudukça, çünkü bir iyi seviyede Arapça bilen hoca kadar bir anda anlama şansı yok, sadece tercümesini okuyabilir. Bunları yaptıkça kitabı olan muhabbeti artar. Bir de tabii şunu yapmaya çalışıyoruz. Ondan önce hafızlığını bitirenler için özel cemiyetler tertipleriz. Mesela hani ilkokuldan hatırlarsınız, ilkokula gittiğimizde okumayı söktüğümüzde kırmızı kurdele takmıştık. Bizde de işte hafızlığa başlama aşamasına gelen için usulen ailenin gücü varsa aile verir. Gücü yoksa biz vakıf olarak destekleriz. Sınıftaki arkadaşlarına bazen tatlı, bazen bir yemek ikramı yapılır. Onun dersleri ilerledikçe hoca arkadaşlar, o onun farkına varmaz. Farklı farklı şekilde takdir ederler. Aferin, ne kadar güzel, senin seviyen ilerliyor şeklinde motive ederler. En son hafızlığını bitirdiğinde bütün hocaların katıldığı, bütün sınıf arkadaşlarının katıldığı bir kahvaltı tertiplenir. O kahvaltıda o artık zafer kazanmış bir komutan edasıyla gelir. Hatta kendi arzusuyla isterse hocalara hizmet eder, arkadaşlarına hizmet eder. Yok ben oturmak istiyorum derse de oturur. Ailesi de gelir, ona destek olanlar da gelir. Ve hafızlık böyle kendi içinde bir hoş bir merasimle ona hissettirilir. En son merasim nerede yapılır? Bizim için İstanbul'un en kıymetli camilerinden biri olan Sultan Fatih'in yaptırdığı Fatih Camii'nde bir hafızlık cemiyeti yapılır. Çarşamba'daki İsmail Ağa Kur'an kursu öğrencilerimizin tamamı cübbe ve sarıklarını giyer. Biz de hocalar olarak cübbe ve sarıklarımızı giyeriz. Edebimizle, terbiyemizle, disiplinimizle, vakarımızla Kur'an kursundan Fatih Camii'ne salavat-ı şerifeler getirmek suretiyle tıpkı amin alayları vardır Osmanlı'da. Çocuklara amin söylemeyi öğretirler böyle yollarda yürürken. Salavat-ı şerifeler eşliğinde Fatih Camii'ne geliriz. Fatih Camii'nin içinde bütün cemaatin ve ailelerin katılımıyla güzel bir merasim tertiplenir. O kayıt altına alınır. Hele de bugün yaşadığımız dünyada dijital dünyanın kayıtları çocuklar için çok kıymetli. O kayıt altına alınan o programla birlikte çocuk orada son okuyacak olduklarını okur ve artık der ki ben icazet almış bir hafızım. Tabii bu arada şunu da ihmal etmemek gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın açmış olduğu hafızlık imtihanına girer, orada hafızlık diplomasını alır. Hafızlık diploması bir hafıza ne kazandırır? Memuriyete başladığı zaman, memuriyette biliyorsunuz işte dereceler vardır. Bir derece alabilmek için bir memurun 3 yıl çalışması gerekir. Hafızlık diploması olan bir memur 3 yıl çalışmış gibi işlem görür Türkiye Cumhuriyeti Devletimizde. Ki devletimizin hafıza verdiği değer açısından çok önemli bir konudur bu. Böylece bereketli bir yola, din-i mübin-i İslam'a hizmet edecek iyi bir öğrenci.
Gençler yetişiyorlar.
Evet, gençler yetişiyor.
Talep yoğunluğu nasıl hocam?
Talep çok güzel. Bütün bu...
Yani korkmamızı, endişe duymamızı gerektirecek bir durum var mı?
Şu an için öyle bir endişe duyacak durumumuz yok. Şöyle, iki sebepten yok. Biri, biz tabii rüştünü ispatlamış bir müesseseyiz. İsmaila Kur'an kursu ve diğer Kur'an kursları saydıklarım. İkincisi, bu müessesenin mezunları cemiyet hayatında ne iş görüyorlar? Mesela ben oranın mezunuyum. İsmaila Kur'an kursunun mezunuyum. 43-44 yıllık bir kurumdan bahsediyoruz. Ben bu hayatın içinde İmam Hatip Lisesi'ni dışarıdan bitirdim. İlahiyat Fakültesini okudum. Yüksek lisans yaptım. Doktora yaptım. 36 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışıyorum. Değişik kademelerde, hali hazırda da vaiz olarak çalışıyorum. Arkadaşlarımız var. Üniversitelerde öğretim üyesi, öğretim görevlisi, il müftüsü, öğretmen, müdür, il milli eğitim müdürü tarzında ülkemize hizmet eden nice arkadaşımız var. Dolayısıyla bizim öğrencilerimiz geldiği zaman, yeni gelen öğrenci, kafasındaki soruyu yanıtlamak çok kolay. Mesela ben onların önüne şunları da koyuyorum son dönemde. Doktora yapan bütün arkadaşlarımızın kitaplarından örnekler var elimizde. Bakın delikanlılar, işte bu profesör sizin gibi burada okumuştu. Bu sizden önceki abinizdir. Buradan mezun oldu. Ülkemize hizmet ediyor. Siz de bunlar gibi bir gün bu ülkeye hizmet edeceksiniz. Şimdi çocuk şöyle bakıyor. Benim önümü kesen bir irade yok. Veya beni kendi boyunduruğunda tutmak isteyen bir irade yok. İkincisi çok önemli. Birincisi ne kadar önemliyse ikincisi de o kadar önemli. Biz yetişen arkadaşlarımızı devlete, millete hizmet etmek üzere salıveririz. Salıveririz tabirim eksik anlaşılmasın. Yani bir insana biz özgürlük vermiyoruz. Eğitim hayatına, hizmet hayatına böyle akarız, bırakırız onları. Hedefimiz nedir? O milleti tanısın. Milleti iyi tanırsa bir gün bize de gelir. Milleti iyi tanımazsa, bizimle devam etse bir işe yaramaz o. Hani bazı müesseseler vardır, mezun ettiği öğrencilerin kendi kontrolünde olmasını ister. Ki Türkiye'de bunu yaşadık biliyorsunuz, evet. FETÖ hadisesinde. Kendisine hizmet etmesini istediği insanlar. Öylesi değil. Biz yetiştirelim, ülkeye hizmet etsin. Mesela Batı Trakya'dan da bize gelen öğrenciler var. Balkanlardan da gelen öğrenciler var. Ben oradaki müftü arkadaşlara şunu söylüyorum. Gönderin, okutalım, sizin olsun. Biz sadece hizmet edelim. Tıpkı Osmanlı'nın yaptığı gibi. Yani Osmanlı Devleti döneminde Balkanlardan gelen genç arkadaşlar okutulmuş, dönmüş, yine kendi memleketlerinde hizmet etmişler. Bizim öğrencilerimizin de ilmi potansiyeli budur. Seviyeleri çok güzeldir. Hafızlık yapar, arkasından erbabı, bu işi iyi bilen arkadaşlar daha kolay kavrar. Arkasından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın müfredatında olan Kur'an'ı anlama, İslami ilimler programına katılır. Bu esnada da Kur'an-ı Kerim'in 10 ayrı okuma şekli olan aşere ve takrib okurlar. Bunlar tabii bu arada dışarıdan da İmam Hatip'i bitirirler. Hiç kayıpları yoktur. Onun için hafız şöyle bakar. Benim burada kaybım yok. Bizim öğrencilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hafız olan öğrencilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımızın açtığı imtihanlarda çok azı istisna diyeyim, böyle bir kayıt bırakayım. Hepsi mutlaka imamlık, müezzinlik göreviyle göreve başlarlar. Ürün olarak sahaya çıktıklarında değerleri bizzat devletimizce takdir edildiği için geriden gelenlerin benim önüm kesilir diye bir endişesi yok elhamdülillah.
Bu kazanımlar bu saatten sonra kaybedilir mi sizce?
Bu kazanımları kaybetmemek için mücadele vermek lazım. Bunlar 20 yıllık kazanımlar. 20 yıldan önceki dönemlerde biz bu sıkıntıları yaşadık. Bu sorunuz çok önemliydi. Yani 2000'lerin başında öğrenci bulmakta çok zorluk çektik. Türkiye'nin karşılaştığı eğitim hayatındaki en büyük engellerden birisi 8 yıllık temel eğitimdir. 8 yıllık temel eğitimi çıkarmak için, hani yine vefat etti, Allah taksiratını affetsin, takdir onundur. Giden o dönemin başbakanı, siyasi hayatıma mal olsa bile ben 8 yıllık temel eğitimi çıkartacağım dedi. Oradaki hedef şuydu, İmam Hatip okullarının önünü kesmek, Kur'an kurslarının önünü kesmek. Ama bir şeyi anlayamadılar. Meslek liselerini de mahvettiler. Yani biz tornacı, tesviyeci, kaynakçı benzeri sahada da istenilen eleman bulamaz olduk. Ara eleman yok. Halbuki kesintili çıkartsaydılar, o çalışan gençleri de ortaokul mezunu, lise mezunu yapmayı bir başka şekilde hedefleseydiler kolaydı. O günlerde çok sıkıntı çektik. İmam Hatip okullarımız kapanma sıkıntısı yaşadı. Kur'an kurslarımız çok az öğrenci buldu. Yani şöyle söyleyeyim size, 800-900 öğrenciden bir anda 150'lere indik. Önü kapalı. İnsanlar başka tarafa gittiler. Anadolu'yu, Trakya'yı gezerek öğrenci toplamaya çıktık. Bulduklarımızla devam ettik. Ama hamdolsun ondan sonraki süreçte elhamdülillah bu bereketli bir şekilde tekrar toparlandı ve şu anda Türkiye'de hafız sayısı, bilinen ölçülerdeki hafız sayısı devletin kaydı altında olan 200 binlerin üzerinde.
İyi bir rakam mıdır?
İyi bir rakam. Bilinmeyenlerini ve belge almayanlarını, diploma almayanlarını dikkate alacak olursanız bu ortalama zannediyorum 500 bini aşar. İyi bir rakam ama daha iyiye doğru gitmek için bir mücadele var. İnşallah da geçilecektir oraya.
Hocam biz sizinle tabii çok özel bir yerde tanıştık. Umre esnasında. Siz bize mihmandarlık yaptınız. Biz de eminim. Şimdi tabii orası başka bir dünya gerçekten. Bir teslimiyetin ve bir istikamete tamamen sınırsız koşmanın yeri aslında. Dolayısıyla sizinle Umre'ye giden insanlar da sizi çok seviyorlar. Ben de özel rica ettim aslında. Yani hocam bu konuları bir konuşmak isterim sizinle diye kırmadığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Hocam şimdi Umre ile Hac'ın arasındaki fark nedir?
Önce mihmandarlığımızı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Ne demek?
Sonra da bize güvenerek elinizden gelen gayreti gösterdiğiniz için biz de sizden memnun olduğumuzu ifade ederiz. Umre ile Hac arasındaki fark. Umre Hacc-i Esgar, Hac ise Hacc-i Ekber olarak tarif edilir. Yani hac hayatın bütününe bakıldığında eğer bir kişi belli bir servete ulaşmış ise Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği ölçülerde gücü yeten servet olarak ve takat olarak gücü yetene hac farzdır. İslam'ın 5 şartından birisidir. Ama çocukluğunuzdan beri hatırlarsınız ki İslam'ın şartları sıralanırken ümre yoktur orada. Dolayısıyla ümre ile hac arasındaki ilk fark hac farzdır, ümre farz değildir. Ama bir kimse hac yapmak için güç sahibi olur ve hacca giderse orada ümreyi yapması da İslam alimleri arasındaki farklı görüşlerden kaynaklanabilecek olan hani farklı algılamalardan kurtulmak gayesiyle ümreyi yapması da gerekir. Şimdi şöyle baktığımızda ümre ile hac arasındaki farkı ben iki cümleyle anlamak isterim. Hac da bütün bir İslam coğrafyasıyla Arafat'ta kucaklaşırsınız. Arafat diye bir mekan var. Büyük bir mahşer oluşuyor. Mahşerin provası var. Orada bütün İslam coğrafyasıyla kucaklaşırsınız. Hatta İslam coğrafyası dersek eksik olur. Müslümanların yaşadığı bütün coğrafyalarla kucaklaşırsınız. Ümre'de böyle bir durum yoktur. Ümre daha özel, daha sınırlı ve daha az yorucu bir ibadettir. Yani Mekke'ye gittik. İşte ümrenin şartları nelerdir diye sorulduğunda gitmeden önce bir havlu vardır. Biz ona ihram diyoruz. Erkekler ona bürünür. Hanımefendiler kıyafetlerine bürünür, Mekke'ye giderler, Beytullah'a gelirler, Beytullah'ta tavaf yaparlar. Ondan sonra Safa Merve arasında say denilen bir vazifeyi yaparlar, tıraş olurlar, ihramdan çıkarlar. Bu ümredir. Hac'da bu var, ilaveten bir de Arafat var. Arafat farklı bir dünya olduğu için, yani Arafat'ın var olduğu nokta hac'dır, Arafat'ın olmadığı noktadaki ibadet kısmı da ümredir.
Ümredir.
En kolay böyle kalır zihinde. Hani niye buna temas ediyorsunuz derseniz, bilmiyorum vakit nasıl dengeli mi kullanıyoruz. Niye bu konuda hani Arafat dediniz derseniz, Arafat insanın hayatının en önemli gününde nefis muhasebesi yapma yeridir. Ümrede de nefis muhasebesi var ama o Kabe'yi tavaf ederkendir. Arafat'ta ise özel bir günde Zilhicce ayının 9. gününde yani Kurban Bayramı'ndan bir gün önce başlayan ve neredeyse günün tamamını özellikle öğle namazı vaktinden akşam güneşin batışına kadar olan vaktin tamamını Allahu Zülcelal'in huzurunda bütün mazisini gözünün önüne alarak çocukluğundan itibaren yaptığı her şeyi tefekkür edip nerede hata yaptım, neleri yapmamalıydım, bundan sonra neleri yapmamalıyım veya neleri yapmalıyım şuurunu hissetme yeridir Arafat. Onun için Arafat dediğimizde sadece bir toprak parçası, bir bölge değil veya bir zaman dilimi de değil. İnsanın belki de hayatında hiç böyle bir murakabe yapamadığı bir dünya gelir akla. Dolayısıyla ümre ile haccın bana göre en ayırıcı vasfı Arafat'ta şuurlanma, kendini kontrol etme hadisesidir.
Hocam şu anda mesela pandemi sonrasında umreye giden vatandaşların sayısı ne durumda?
Pandemi sonrasında umreye giden vatandaşlar da Diyanet İşleri Başkanlığımızdan ve diğer şirketlerdeki tanıdıklarımızdan öğrendiğimize göre belli bir ölçüde yükselme var. Ama eski sayıya gelmedi henüz. Çünkü bunun da tabii sebepleri var biliyorsunuz. İşte dünyadaki mali yapıların değişmesi, dünyadaki şartların değişmesi ayrıca sağlıkla ilgili endişeleri hala bazı insanların taşıyor olması. Ama zaman içinde bu toparlayacak. Çünkü Mekke'de gördüğümüz oteller hemen hemen doluydu. Bu da iyi bir haber. Sonra Mekke'ye giden insanların oradaki Medine'de özellikle bunu çok daha belirgin gördük biliyorsunuz. Mekke çok geniş olduğu için çok hissettirmiyor.
Evet.
Medine'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidi üst katları da dahil olmak üzere bahçesi de dahil olduğunda 750 bin kişi filan alır toplamda. Yani oranın özellikle cuma namazında müthiş dolu olduğunu, böylece de ilginin ve alakanın büyük ölçüde artış gösterdiğini görmüş olduk.
Hocam şimdi buradan bir vatandaş Mekke'ye indi. İlk kez gidecekler açısından soruyorum. Çünkü herkes sizin kadar detaylı anlatmayabiliyor veya gezdirmeyebiliyor oradaki mekanları. Yani olmazsa olmaz nerelere gitmek lazım?
Tabii şimdi önce şuna bakmak lazım. Ben tabii şöyle bir senin affını istirham ederek bir cümleyle gireyim. Cidde'ye ineceğiz biz. Mekke'ye çıkacağız.
Evet.
Bir Mekke bizi yüceltecek bir yer olduğu için oraya yükselmeye doğru gidiyoruz. Malumunuz Mekke deniz seviyesinden 277-280 civarlarında rakımı olan bir yerdir. Mekke'ye giden bir kardeşimizin olmazsa olmaz diyecek olduğu yerler şunlardır. Beytullah'ı zaten görecek. Safa Merve arasında Mes'a denilen yeri görecek. Mümkünse eğer şartlar elverişliyse şu anda bazı yerleri bariyerlerle güvenlik nedeniyle kapatıyor oradaki görevliler. Yukarıdan şöyle Beytullah'ı bir seyredecek. Beytullah'ta Hacerül Esved, Mültezem, Kabe kapısı, Türkiye'den yönelmiş olduğumuz Mizab-ı Kabe denilen Kabe oluğu.
Bizim kıblemiz. Yani.
Evet, bizim kıblemiz. Kıble istikametimiz. Bu kısımları şöyle zihninde bir tutmaya çalışması lazım. Sonra Mekke için en önemli bilinmesi gereken, insanı şuurlandıracak olan yerler nereler? Hira-Nur Dağı. Bu dağın asıl ismi Hira. Hira tabiri caizse böyle folluk, sığınılan, aranılan yer anlamında kullanılıyor. Tabi Kur'an-ı Kerim oraya geldikten sonra, orada peygamberimize gönderildikten sonra Nur Dağı ismini alıyor. Mümkünse, sağlığı müsaitse bu dağa tırmanmasını çıkan giden kardeşlerimize tavsiye ederiz. Aynı zamanda Sevr Dağı'na da tırmanmalarını tavsiye ederiz. Çünkü Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin izlerini takip etmiş olacaktır. Bir nokta daha, Hazreti Hatice anneciğimizin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de vefat eden çocuklarının, akrabalarının defnedildiği mezarlık olan Cennetül Mualla'yı da ziyaret etmesini tavsiye ederiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu evin yerine yapılan bir ev vardır. Orası böyle çok içeriye kimsenin alındığı yer değil. Safa Merve'den böyle bakınca görülen bir yer. O kısım mümkünse onun önünde de giderler, bir fotoğraf alırlar. Çünkü içeriye kimseyi almadıkları için o tarafa geçiş imkanı olmuyor. Mekke için öncelikle görülmesi gereken yerler bunlar. Ama Mekke içinde ümre yapmaya başladığında, Mekke içindeki ümrelerde zaten gidecek olduğu mahaller vardır zannediyorum. Onunla ilgili sorunuz gelecek mi yoksa Evet. Ben bir devam edeyim?
Devam edebilirsiniz hocam.
Evet. Mekke içinde biliyorsunuz Türkiye'den ümre yapmaya gitmek istediğimiz zaman eğer öncelikle Mekke'ye gidiyor isek ihrama girecek olduğumuz bir sınır bölgesi var. Bir gümrük bölgesi var. Ben buna manevi gümrük diyorum. İslami tabiri mikattır bunun. Mikat. Sınır bölgesi. Türkiye'den gidenler Cidde'ye gelmeden yaklaşık şöyle işte havada 200 kilometre kadar bir mesafe önce pilotlarımız bilgi verir. Mikat sınırına yaklaştık. Ömre için ihrama girecek olanlar ihrama girsin. Ne demek? Hanımefendiler normal kıyafetleriyle yüzlerini örtmeyecekler. Beyefendiler havlulara sarılmış olacaklar. Havluların dışında hiçbir kıyafet, iç çamaşırları dahil kalmayacak. İhrama büründüler. 2 rekat ihram namazı kılacaklar. Bilenler 1. rekatta Kafirun suresini, bilmeyenler İnna Atayna'yı 2. rekatta Kul Huvallahu Ahad'ı okurlar. Sonra ellerini açarlar. Ya Rabbi ümremizi kabul et derler. Arkasından da ümrenin başlangıcı, yasakların başlangıcı için Lebbeyk Allahümme Lebbeyk, Lebbeyke La Şerike Leke Lebbeyk duasını okurlar. Böylece ümre başlamış olur. Mekke'ye geldiklerinde Beytullah'ı, Hacerül Esved'i görürler. Orada Allah'ım senin rızan için ümre tavafı yapmaya niyet ettim derler. 2 ellerini kaldırırlar Hacerül Esved'e yaklaşamadıkları için. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz böyle yapmış. Elini kaldırmış. Ellerini kaldırmış. Ben onu anlatırken genç kardeşlerimiz bugünlerde daha kolay anlarlar düşüncesiyle barkod okuturlar diyorum. Parmak izi okuturlar, retina okuturlar. Hacerül Esved'e yöneldik, ellerimizi kaldırdık. Bismillahirrahmanirrahim. Dedik. Böylece melekler kayda başladı. Dediler ki bu Masum Vanlıoğlu veya Ahmet Adem Metan, bunlar tavafa başladılar ya Rabbi diye kayıt aldılar. Birinci dönüşü yaparız, buna şavt diyoruz. İkinci dönüş, üç, her dönüşte ellerimizi kaldırarak selamladık. Oradaki selamlama işimiz yedinci dönüşle birlikte biter. O bittikten sonra biz tavaf namazı diye bildiğimiz sünnet vacip olan bir namazı geçeriz geriye. Geride o vacip namazı kılarız iki rekat. Yine aynı dualarla ondan sonra duamızı yaparız. Zemzemimizi içeriz. Tıpkı Peygamberimizin yaptığı gibi üç yudumda. Safa Merve'ye geçeriz. Bu sefer Safa'dan Merve'ye gider gelir gider gelir. Dört gidiş üç gelişle vazifemizi bitirir. Tıraşımızı olur, ihramdan çıkarız. Bir sonraki sefer ümre yapmak istersek ne yapacağız? İkinci bir ümreyi yapmak istediğimizde...
Ya burada şöyle bir şey çıkıyor. Aslında umreye giden bir vatandaş sadece bir kez değil, birden fazla imkanlarının yani gücünün el verdiği ölçüde yapabilir.
Yapabildiği. Buradaki mesele şu. Mesela bazen şöyle söylerler, soru sorarlar. Tavaf yapmak mı faziletli, ümre yapmak mı faziletli? Ben şöyle cevap veriyorum arkadaşlara. Sağlığımız hangisine müsaitse o faziletli. Bir insan vardır, çokça ümre yapabilir. Adam güçlü. 90 dakika sahada koşuyor. O kişiye bir ümre yaptırıp onu oturtmanın anlamı yok ki. Bir ümre yapsın, ikinci ümreyi yapsın, üçü yapsın, hatta bir günde yapsın. Ama birisi var ki ümreye gücü yetmiyor, tavaf yapsın. Biri var, ne ümreye gücü yetiyor, ne tavafa gücü yetiyor, ne yapacak, otelde mi duracak? O da gelsin Beytullah'ı seyretsin. Çünkü hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Beytullah'ta tavaf edenlerin alacağı sevapları, Beytullah'a bakanların kazanacağı sevapları, Kur'an okuyanların kazanacağı sevapları anlatıyor. Beytullah'ta duralım, Beytullah'a yönelelim, orada vaktimizi geçirelim. Bütün mücadelemiz bizim bu. Orada ne alacağımızı, ne vereceğimizi ilk anda tartamıyoruz. Bazen gönüller o kadar açık oluyor ki insan ne aldığını kavruyor. Bazen de oradayken kavramıyor, dönünce kavruyor. İlla herkesin bir anda her şeyi görme şansı yok. Dolayısıyla birinci ümre bittikten sonra Mekke içinde bir daha ümre yapmak istersek tekrardan o 200-300 kilometre mesafelere mi gideceğiz? Hayır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize rahmet olarak imkanlar sunmuş. Buyurmuş ki Cirane denilen bir mevki var. İsterseniz buradan yeniden ihrama girin. Sonra Arafat'tan yeniden ihrama girin. Sonra Hudeybiye'den ihrama girin veya Tenim'den ihrama girin. Yani bizim önümüze 4-5 tane yer sunmuş. Hangisi yakınsa, hangisi kolayımıza geliyorsa gideriz oraya. Oradan yine yeniden ihrama girer. Kıyafetlerimiz üzerimizde, ihram kıyafetimiz, havlularımız. İki rekat namaz kılar, niyetimizi yapar, lebbeyk der, geliriz Beytullah'ta yine aynı vazifeyi ifa ederiz. Mekke içindeyken genç kardeşlerime özellikle ne kadar yorulurlarsa yorulsunlar, tavsiyem şudur, yapabildikleri kadar ömre yapsınlar. Bir gün bunu yapacak takat olmayacak, insan yaptıklarıyla avunacaktır. Tabii bunu başarabilmek için şöyle bir şey var. Ayaklarına giyinecek oldukları sandaletler sağlam olsun.
Türkiye'nin hac yolculuğuna baktığımızda insanlar en fazla ne kadar zamanda gitmişler? Mesafe olarak, yürüyüş olarak, zaman olarak.
Çok zamanda gitmişler.
Ya böyle bir harita var mı elimizde?
Yani geçmişe baktığımız zaman bunun 6 aylardan bahsedilen, sonradan imkanlar arttıkça 3 aylara düştüğü, 2-3 ay arasına düştüğünü görüyoruz. Birlikte ziyaret ettiğimiz Osmanlı tren istasyonunda da konuştuğumuz gibi Sultan Abdülhamit Han, 2. Abdülhamit Han cennet mekan, hem Osmanlı coğrafyasını kontrol edebilmek hem de hacıların güvenliğini ve kolay ulaşımını sağlayabilmek gayesiyle Hicaz Demiryolu'nu yapıyor biliyorsunuz. Böyle olunca da 3 güne düşmüş.
O da çok görkemli bir yer değil mi ya? Ben çok, gururlandım açıkçası.
Tabii çok yani. Güzel bir dünya. Haydarpaşa tren istasyonunda başlayan yolculuk Medine'de nihayete eriyor ve 2-3 günlük bir yolculuk bu. Yani bu çok büyük bir nimet.
Evet.
Ben ilk defa 1984 yılında gittim. Karayoluyla. Aşağı yukarı gidişimiz 7 günü falan buldu tabii ziyaretlerle gittik.
Buradan karayoluyla gittiniz.
Tabii karayoluyla gittik.
Neyi, otobüsle mi gittiniz?
Otobüsle gittik tabii. Kafile halinde. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir kafilesiyle.
Diyanet o zaman otobüsle mi götürüyordu?
Tabii otobüsle. O zaman Diyanet'ten önce de Türkiye'de şahıslar götürüyordu. Mesela benim rahmetli amcalarım böyle hac grupları düzenlerlermiş. 70'lerin başında birlikte hacca giderlermiş. İlk defa rahmetli Erbakan Hoca'nın iktidara gelişiyle, işte iktidara ortak oluşuyla başlayan süreçler var. O süreçlerde izinler verilmiş karayoluyla hacca gidilmeye. Ondan önce deniz yoluyla rahmetli dedemler gitmişler hacca. Yani aile hac yolunun böyle en eskisinden devam eden bir yapıda. Diyanet İşleri Başkanlığımızla ben gittim. Gittiğimizde işte İstanbul'dan çıktığımızda Eskişehir'deki Şeyh Edebali'ye uğramıştık. Önce Eyüp Sultan'dan yola çıktık. İstanbul Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret ettik. Bilecik Şeyh Edebali, sonra Eskişehir Yunus Emre Diyarı, oradan Konya Mevlana Hazretleri, oradan Tarsus Ashab-ı Kehf. Enteresan bir gezi yani, evet. Çok acayip bir gezi. Tarsus'ta Ashab-ı Kehf. Oradan Urfa Halilurrahman ziyaretleri.
Şu an bu sizin yaptığınızı yapacak insan sayısı çok azdır yani.
Çok az tabii. Oradan Halilurrahman.
Çünkü bu tam bir teslimiyet yani.
Tabii tabii tabii, hiç kimse itiraz etmiyor. Herkes çok mutlu. Halilurrahman'a geldik. Oradan şeye geldik. Habur sınır kapısına geldik. Oradan Irak tarafına geçiş yaptık. Irak yolu açıktı o zaman. Irak'ta nerelere uğramadık? Kerbela, Necef, Bağdat, hatta Samerra'ya bile gittik. Meşhur Türk şehridir hani, evet. Osmanlı şeyler için.
Motifleri hala tabii, taşır yani.
Tabii. Oralara gittik. Bağdat'ta Ebu Hanife'yi ziyaret ettik. İmam Ebu Yusuf'u ziyaret ettik. O bölgedeki Meşayih-i Abdülkadir Geylani'leri ziyaret ettik. Acayip güzel bir yolculuktu o yolculuk. Hiç unutulmayacak bir yolculuk.
Hocam, Okçular Tepesi hikayesini dinlemek istiyorum sizden son olarak. Sizi o gün orada anlatınca, evet, gerçekten çok etkilenmiştim ben. Aslında herkesin kendine göre bir Okçular Tepesi hikayesi de vardır. Bizim açımızdan önemli olan, İslamiyet'in doğuşunda gerçekten önemli bir yeri olan bu hikayeyi de sizden dinlemek isterim açıkçası.
Ya, Okçular Tepesi hikayesi beni çok etkiler. Hep şöyle düşünürdüm ben. İlk okuduk böyle, siyer okuyoruz. Hocalarımız bize peygamberimizin hayatını anlatıyor. Allah hepsine rahmet eylesin, vefat edenlere. Cümle şöyle başlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya 50 tane okçuyu koydu. Onlara dedi ki siz buradan ayrılmayın. Hatta harp meydanında bizi yırtıcı hayvanların parçaladığını görseniz bile ayrılmayın. Fakat öyle bir an geldi ki bu okçular buradan ayrıldılar. Meydanda ganimet toplanınca arkadaşlarımız ganimet topluyor, işte Uhud Harbi. Meşhur Uhud Harbi. Arkadaşlarımız galip geldi, ganimet topluyor. Biz de inelim ganimet toplayalım diye indiler. Burada benim aklıma, kafama yatmayan bir şeyler olurdu hep. Nasıl olabilir böyle bir şey? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi yüce bir peygamberin ümmeti, onun için ölüme giden bir sahabe topluluğu. Yani bu insanlar kainatın efendisi için ölüme gidiyorlar. Ama meydanda ganimeti gördükleri an sözünü dinlemiyorlar. Benim aklımda oturmayan bir şeyler olurdu. Sonra yaptığım incelemelere baktım ki orada şehit olanlar, mesela Abdullah bin Haram şehitlerden birisi. Öyle büyük bir borcu var ki o gün Medine'nin Yahudilerine, bankerler onlar orada. Öyle büyük bir borcu var ki oğluna diyor ki bak ben harp meydanında şehit düşersem kız kardeşlerini evlendir, borçlarımı öde. Fakat eldeki arazinin tamamını verseniz borcu kapamaz. Ve diğerlerine baktım. Gördüğüm 7-8 tanesi çok borçlu. Şöyle bir şey canlandı bak aklımda. Bu insanlar Efendimizle birlikte cepheye geldiler. Cepheye gelen, harbe gelen her insan %90 ölümle karşılaşır. %10 kurtulma ihtimali vardır. Şehit olmaktan da korkmuyorlar. Çünkü ölümden sonraki hayata öyle kesin inanıyorlar ki. Ama bir şey var. Kendilerinden sonrakilere yük bırakmak istemiyorlar. O Okçular Tepesi'nde Efendimiz onları bıraktığında karşı taraftan gelebilecek olan düşman askerlerinin onları öldürme ihtimalini de biliyorlar. Tepe çok yüksek değil ki, 20 metrelik bir tepe. Karşıki taraf onlara bir şey atmaya kalkıştığında evet onlar da atarlar ama neticede birbirlerini öldürürler. Meydandaki Müslümanlar Uhud Harbi'nin birinci safhasında galip gelip de ganimet toplamaya başlayınca bu tepedeki borçlular dediler ki bu kısmı kimse konuşmuyor. Bu noktada inceleme yok gördüğüm kadarıyla veya varsa da biz çok net olarak çıkaramadık. Ya biz de gidelim ganimet toplayalım. Harp dönüşü Medine'ye geldiğimizde borçlu olduğumuz o bankerlere, Yahudi bankerlere borcumuzu ödeyelim. Ve Efendimizin sözünü çiğnemek için değil, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la daha iyi yaşayabilmek için böyle bir şeyi tercih ettiler ama bir şeyi kaçırdılar. Onlar orada durmakla mükellefti. Onların asıl vazifesi oydu. Ölümüne orada durmalıydılar. Her ne olursa olsun. Öleceklerse de orada olmalıydılar. Efendimiz onlara şimdi inin deyinceye kadar beklemeliydiler. Ama onların kendi bir kısım sıkıntıları hem kendilerine kaybettirdi, hem o koca meydanda sahabe-i kirama kaybettirdi, hem de mübarek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dişinin kırılmasına, yanağının yarılmasına ve kendisinin zarar görmesine sebep oldu. Dolayısıyla Okçular Tepesi'ni böyle bu şekilde anladığım zaman hep kendime şu soruyu sorarım. Bulunduğun yerde şahsi menfaatlerini göze alarak, dikkate alarak ümmeti zarara uğratmayacak şekilde çalış. Eğer bir gün şahsi olarak yapacağın hata ümmeti zarara uğratacaksa bilesin ki sen Okçular Tepesi'ndekilerin düştüğü hataya düşmüş olursun. Müslüman kardeşlerime de ben kendi öğrencilerime de bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Attığımız adımlar o kadar dengeli olmalı ki Okçular Tepesi'ni bırakmaya bizi zorlamamalı. Eğer bizi orayı bırakmaya zorlarsa halimiz perişandır. Şimdi bizim Müslüman kardeşlerimiz Okçular Tepesi dendiğinde sadece kendi grubunu kurtarmayı hedefliyor. Öyle bir şey yok. Ümmeti kurtarmayı hedefleyen genel konuya bakmak lazım. Birilerinin eksiğine baktığımızda, noksanına baktığımızda onların noksanı eğer ümmete genel hatlarıyla zarar vermiyorsa o noksanı görmeyeceğiz. Ama ümmete zararı varsa o adamın kendisi isterse dünyanın en kıymetli adamı olsun, Allame-i Cihan olsun, Şeyh Efendi olsun, kim olursa olsun o adama da bakmayacağız. Okçular Tepesi bana bunu anlatır, bilmiyorum.
Vallahi hocam gerçekten ben siz orada anlatırken de çok etkilenmiştim, şu anda da çok etkilendim. Birçok farklı anlam ve mana çıkarabilir insanlar kendine göre bundan, evet. Yani.
Çok öyle kullanılan bir tepe çünkü. Herkes kendisini öne çıkarabilmek için orayı çok kullanıyor. Hayır. Ümmet öne geçmeli. Oradakiler kendileri kazanabilmek için bıraktılar tepeyi. Ve ümmet kaybetti. Şimdi ben öne çıkacağım, benim grubum öne çıkacak diye Okçular Tepesi'ne çağırırsam insanları bir değeri yok ki buna. Eğer ümmete bir kazancı varsa eyvallah.
Arkadaşlar Masum Vanlıoğlu hocamız konuğumuzdu. Bu bizim de konuk listemizin çok dışında olan ama benim çok keyif aldığım bir program oldu. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Haftaya yeni bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.